Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı. Teknik masada Sertaç Çokoy sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Hazreti Peygamber'in benimle konuş ey Hümeyra demesiyle devam ediyoruz Mesnevi okumalarına.
Evet.
Mustafa muhabbet için geldi. Benimle konuş ya Hümeyra dedi. Ey Hümeyra, nalı ateşe koy da bu dağ sağır ve dilsiz olsun buyurdu. Hümeyra kelimesi müennestir. Araplar cana müennesi semai demişler. Fakat canın müenneslikten korkusu yok. Çünkü ruhun erkeklik ve kadınlıkla alakası yok. O müzekkerden de yüksektir, müennesten de. Bu ruhi hayvani değildir ki. Bu can, ekmekten kuvvetlenen şu ya da bu hale gelen ruhi hayvani değildir. Ey vesileler arayan, bu ruh hoştur, hoşluk verir. Hatta hoşluğun ta kendisidir. Sen şekerden tatlı bir hale gelsen bile o tat bazen senden gidiverir. Lakin tamamen şeker olursan buna imkan yoktur. Şekerden tat ayrılır mı?
Evet. Mevlana Hazretleri bu bölümde Hazreti Peygamber'in bizim de validemiz olan sevgili eşi Hazreti Ayşe'ye hitabıyla bir mevzuyu bize anlatmaya çalışıyor burada. Biliyorsunuz bu konuyu anlayabilmek için önce Risaletten biraz bahsetmek lazım. Yani peygamberlikten biraz bahsetmek lazım. Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim ilk inmeye başladığı dönemlerde ona şöyle bir ayet-i kerime gelir. Müzzemmil suresi 1. ve 5. ayetlerinde şöyle buyurur Allah. Ey örtüne bürünen, gecenin bir bölümünde ister gece yarısında, ister gece yarısından önce, isterse gece yarısından sonra kalk ve tertil üzere Kur'an oku. Çünkü biz sana ağır bir söz, ağır bir yük yükleyeceğiz. Şimdi Risalet gerçekten de ağırdır. Yani peygamberliğin ilk geldiği andan itibaren, Hazreti Peygamber'in peygamberlikle görevlendiği andan itibaren gerçekten ağır bir yükün altına sokulmuştur Hazreti Peygamber. Müzzemmil suresi de zaten ikinci indirilen suredir. Hatta bu okuduğumuz ayet-i kerimeler aslında Alak suresinin ilk 5 ayetinden sonra indirilmiş ayet-i kerimelerdir. O yüzden Risalet gerçekten zor bir iştir ve Hazreti Peygamber 63 yıllık hayatı boyunca o Risaletin ağır yükü altında hep kalmıştır. İşte bu sebeple de biz peygamberliğin insanın belini büktüğünü de hesap ederek, ağır bir yük olduğunu hesap ederek değerlendirmemiz lazım. Yine bu meselenin aydınlatılması ve anlaşılması bakımından Hud suresi 112. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Seninle beraber olanlar da aşırı gitmesinler. Allah yaptıklarınızı görüyor. Hazreti Peygamber'in bir sözü var. Diyor ki Hud suresi beni kocattı. Yani Risaletle görevlendirmiş. Bu aynı zamanda medeni bir suredir. 13 sene gibi Mekke'de ağır zorluklar altında kalmış. Kavmi tarafından hor görülmüş, inkar edilmiş. Kavmi tarafından ablukaya alınmış. Hatta kavmi tarafından hicret edilmeye zorlanmış bir peygamber. Nice zorluklar çekmiş. Öyle zorluklardır ki bunun hem fiziki zorlukları söz konusudur hem de psikolojik zorlukları söz konusudur. Mesela Hazreti Peygamber'in Mekke'deki hayatına baktığınız zaman inanan insanlara Mekke'li müşriklerin işkence ettiklerini görüyor. Yani Hazreti Peygamber'in bizatihi kendisine değil ama yanında inanan insanlara işkence edildiğini, mesela Bilal-i Habeşi'ye işkence edildiğini hesap edecek olursak, Sümeyye validemize işkence edildiğini hesap edecek olursak, Hazreti Peygamber'in bu yükün altında çok ciddi zorluklar çektiğini düşünebiliriz. Çünkü kendisine inanmış insanlar işkenceye maruz kalıyorlar, zulme maruz kalıyorlar ve onun elinden de bir şey gelmiyor henüz. Bu ağır bir şeydir. Düşünsenize siz herhangi bir iş yaptığınızda bir kötü neticeyle karşılaştığınızda o kötü neticenin yükü altına ne yaparsanız ezilirsiniz. İşte Hazreti Peygamber de hem kendisine hem de kendisiyle birlikte inanan insanlara kol kanat gelmek için bu yükün ağırlığını her zaman hissetmiştir. Hazreti Peygamber'i bu yükün ağırlığından iki şey kurtarıyor. İşte bunlardan birincisini Mevlana Hazretleri burada benimle konuş ya Hümeyra cümlesiyle izah ediyor. İzah etmeye gayret gösteriyor. O da şu, Hazreti Peygamber biliyorsunuz aynı zamanda ailesine de düşkün birisidir. Ve Medine'ye hicret edinceye kadar, yani validemiz Hazreti Hatice vefat edinceye kadar başkasıyla da evlenmemiştir. Ve özellikle şeyde Mekke'deki yılları boyunca hep Hazreti Hatice validemize sığınmış, onunla beraber olmuştur ve onun sohbetine hoşlanmıştır. Hatta ilk ayetler geldiği zaman ne olduğunu pek anlamadığı için önce koşa koşa evine gidiyor ve Hazreti Hatice'ye beni ört diye hitap ediyor. Yani ondan yardım istiyor, ona sığınıyor ve onun sohbetinden, onun desteğinden alıyor. Burada da Medine'deki hayatında da Hazreti Peygamber'in sık sık Hazreti Ayşe validemizin yanına gelerek kellimini ya Hümeyra dediğini rivayet ederler. Yani benimle konuş ey Hümeyra diyorlar. Buradan da şunu anlıyoruz ve Mevlana Hazretleri aslında bize bunu çıkartıyor aynı zamanda. Çıkarmamızı istiyor bizden bunu. Yani insanoğlunun bir sohbete ihtiyacı vardır ve bu sohbet de en yakında bulunanla mümkün olacaktır. O da nedir? İki kişinin kendi hanımıdır. Ve şeylerden, zorluklardan kaçtığınız zaman, dünyanın zorluklarından bir yere sığınmak istediğiniz zaman bu sizin eviniz olacaktır. Bu sizin hanımınız olacaktır. Hazreti Peygamber bunu fiili olarak da gerçekleştirmiştir. Mekke'deyken Hazreti Ayşe validemiz de bu işi yapmış. Medine'ye hicret ettikten sonra da Hazreti Ayşe validemiz de bu işi gerçekleştirmiş. Buradan da Mevlana Hazretleri bize diyor ki dünyanın zorluklarından sıkıldığınız zaman gidip sığınacağınız yer eviniz ve ailenizdir. Anadolu'ya baktığınız zaman bin yıllık İslam tarihi boyunca baktığınızda Anadolu'daki evliliklerin bir ömür sürdüğünü hep görürsünüz. Peki bu bir ömür evlilikler neden sürüyordu da günümüzde bu evlilikler çok kısa sürüyorlar diye düşündüğümüz zaman aslında burada Mevlana Hazretleri'nin sözünü ettiği şeyi görüyoruz. Ve biz Anadolu'daki evlere, bizim çocukluğumuzdaki evlere baktığımızda aslında bir hane de yoktu o evde. Dedemizin de bulunduğu, amcalarımızın ve babalarımızın birer tane odasının bulunduğu bir evde yaşıyorlardı. Ve akşam belli saatten sonra herkes kendi odasına çekiliyordu. Ve kendi odasına çekildiğinde de hanımıyla hemhal oluyordu. Yani onunla sohbet ediyorlardı. Ve Anadolu'da çok yaygındır. İnsanların hanımlarıyla sohbet etmesini, kendi odalarıyla çekildiklerinde sohbet etmesini yaşlı kadınlar ve erkekler gençlere hep tavsiye ederler. Evliliklerinde en çok tavsiye edilen şeylerden bir tanesi budur. Yani hanımlarıyla konuşmalarını tavsiye ederlerdi eski insanlar. Fiili olarak da kendileri bunu yaparlardı. Günümüzde de belki en eksik olan işlerden bir tanesinin bu olduğunu da söyleyebiliriz. Bu arada tabii Hazreti Ayşe hakkında da biraz bilgi vermemiz lazım. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizin sevgili hanımıdır ve bizim de validemizdir. Hazreti Peygamber'in ona Hümeyra demesinin, yani ismiyle hitap etmeyip de Hümeyra demesinin de bir anlamı var. Hümeyra kelimesinin kelime anlamı beyaz demektir. Yani pembemsi beyaza Hümeyra deniyor. Çünkü Araplar o günde, hatta bugün de böyledir, kendileri esmer oldukları için beyaza karşı daha bir ilgili davranıyorlar. Bu yüzden de Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe validemize bir ilgisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Onunla ilgili olduğunu, ona daha yakın olduğunu, ona karşı muhabbetinin üstün olduğunu ifade etmek üzere de Hazreti Peygamber böyle hitap ediyor. Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ebubekir'in kızıdır. Yani Peygamberimizin risaletle görevlendikten sonra kendisine inanan ve her zaman desteğini esirgemeyen Hazreti Ebubekir'in kızıdır. Hazreti Ebubekir'in kızıdır ve de gençtir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bir çeşit sekreterliğini de aslında üstlenmiştir. Ve Hazreti Peygamber'in kadınlarla ilgili bilgi ve eğitimini kendisi birinci dereceden, bir çeşit hizmet içi eğitiminden geçirilerek diğer kadınların uyarılması konusunda çok büyük bir hizmet görmüştür. Ve Hazreti Peygamber onunla ilgili olarak şöyle demiştir. Dininizin yarısını Ayşe'den alınız. Bu dininizin yarısı demek kadınlarla ilgili meseleler konusunda Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe validemizi özel olarak eğitmiş. Hani bu devlette de olur, hizmet içi eğitim denir. Önce birileri eğitilir, onun da başkalarının eğitilmesini ister. Tıpkı bunun gibi Hazreti Ayşe validemizi özel olarak Hazreti Peygamber eğitiyor ve kadınlar meselesinde özellikle diğer kadınların da eğitilmesini ondan istiyor. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ayşe validemizin bu görevi de layıkıyla yaptığını görüyoruz. Hatta zaman zaman diyor ki işte ey hanımlar gelip bana sorunuz. Bir probleminiz varsa sormak istediğiniz her şeyi sorunuz. Çünkü dinde ayıp da yok diyor. Ve Hazreti Peygamber'le ilgili olan bütün bilgileri de vefatından sonra kadınlara da erkeklere de anlatan sahabi kadındır aynı zamanda. Yani Hazreti Peygamber'in hem eşidir bizim validemizdir hem de aynı zamanda alim sahabi kadınlardandır. Burada bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Yani bizde zannediliyor ki bu İslam alimleri ya da alim sahabiler sadece erkeklerden müteşekkil zannediyorlar. Halbuki alim sahabi kadınlar da vardır. Daha sonra tabiinden de alim kadınlarımız da vardır bizim ve bunların ilki de Hazreti Ayşe'dir. En örneği de bu Hazreti Ayşe'dir. İlim konusunda kadınlarımızın faal olduklarını göstermek bakımından. Burada Mevlana Hazretleri bir şey de anlatıyor. Bu sohbetin ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini de anlatıyor. Ey Hümeyra, nalı ateşe koy, bu dağ sağır ve dilsiz olsun buyurdu. Buradaki dağdan kastı kendisidir. Peki nalı ateşe koymak ne demek? Bu aslında şöyle bir anlamı varmış bunun. Ev sunucular yani büyücüler bir at nalı üzerinde diyelim ki sizi sevmesini istediğiniz kişinin adını yazıyorsunuz. Sonra bunu ateşe koyuyorsunuz ve ateşte kızdıkça karşıdaki adamın size olan ilgisinin arttığını, böyle bir büyü olduğunu rivayet ediyorlar. Mevlana Hazretleri bunların doğru olduğunu söylemiyor. Toplumda bir kültür var. Bu kültürden istifade ederek bize bir şey anlatmak istiyor. Hani bu normal bir şeydir. Yani siz de bir insana bir şey anlatacağınız zaman onda var olan kültürden, onda var olan bilgiden hareket ederek söylüyorsunuz. Söylersiniz ancak anlar. Bu yüzden de Hazreti Ali de şöyle buyuruyor. Diyor ki insanlara anlayabileceği kadar hitap edin. Çünkü anlayabileceği kadar anlatabilirsiniz. Mesela diyelim ki siz işte toplamı ve çıkarmayı bilmeyen bir insana nasıl cebir problemini anlatabilirsiniz? Veya tıptan hiç anlamayan bir insana bir tıpla ilgili bir şeyi nasıl anlatabilirsiniz? Din de böyledir aslında. Sohbet de böyledir. Kültürle ilgili bir şey anlatmak istediğinizde de böyledir. Bu sebeple de Mevlana'nın, hatta Kur'an-ı Kerim'in de temel özelliği budur. Mevlana'nın düşüncesinin temel özelliği de budur. Toplumda var olan bilgiden hareket ederek onu başka bir alana doğru kaydırmak ve onunla bir hakikati anlatmak istiyorlar. Buradaki kastedilen şey aradaki sohbet güçlensin, arada güçlü bir bağ olsun. Çünkü kadının da erkeğin de aile olduklarında dünyanın meşakkatlerinden sığınabilecekleri tek merci vardır, birbirleridir. Bu yüzden de bunların arasındaki muhabbetin çok güçlü olması lazım. Buradaki kastedilen şey toplumdaki bu büyüye benzer bu şeyden hareket ederek birbirlerine çekmeleri, birbirlerine yakın olmalarını Mevlana Hazretleri bize anlatıyor. Ve buradan bir yere doğru geliyor. O geldiği yerde şurası diyor ki Hümeyra kelimesi müennestir. Araplar cana müennesi semayı demişlerdi. Şimdi buradaki anlatılan şey şu. Arapçada benim bildiğim kadar Fransızca'da da var. Bu kelimelerde erillik ve dişillik vardır. Türkçe'de ise kelimelerin erilliği ve dişilliği yoktur. Biz Türkçe'de kelimelerin erkeklik ve dişiliğini bilmeyiz. Yani sadece bazı kelimelerde görürüz. Mesela diyelim ki kadın kelimesi. Kadın kelimesinin kendisinde aslında yine erillik ve dişillik yoktur ama kadın kelimesi kadınları ifade ettiği için biliriz. Erkek kelimesinin de yine sadece erkekleri ifade ettiği için biliriz. Ama kelimenin kendisinde de yok. Yine mesela diyelim başka bir misal verelim. İşte diyelim ki dişi bir koyun dediğimiz zaman o hayvanın dişisini anlarız. Aynı şeye koç diyoruz bu defa. Başka bir kelime kullanıyoruz. Ama Arapçada bütün kelimeler için bu böyle. Mesela ağaç dediğiniz zaman onun hem erkeği, yani kelimenin bizatihi kendisi ya erkektir ya dişidir. Zamirler de böyle mesela. Biz de mesela sen dediğimiz zaman tek sen deriz. Ama Arapçaya sen dediğiniz zaman onun erkek diye sen dediğiniz erkeği ifade eden sen de vardır, dişi ifade eden sen de vardır. Ayrı kelimelerdir bunlar. Bu sebeple buradan hareket ederek Mevlana bir yere getirmek istiyor bizi. Diyor ki bir süre sonra canda müenneslik olmadığına göre canın diyor müenneslikten korkusu yoktur. Çünkü ruhun erkeklik ve dişiliği yoktur. Şimdi aslında Mevlana bizi şuraya götürmek istiyor. Varmak istediği sonuç şurası. Kadın ve erkek evet eştirler. Ama bunlar arasındaki hemhal olma, bunlar arasında yakınlık öyle bir hale gelmeli ki tıpkı ruhtaki cinsiyetsizlik gibi olmalıdır. Yani melaike nasıl birbirini seviyorsa insanlar da sadece cins olduklarından cinsel sebeplerle birbirlerine yaklaşmamalı. Tıpkı ruhtaki cinsiyetsizlik gibi birbirlerine yakın olmalıdırlar. Ve buradan hareket ederek aslında günümüzde bir şey aile terapisi bile buradan çıkarabiliriz. Buradan hareket ederek çünkü biraz sonra aslında ona da geleceğiz. Mevlana Hazretleri burada Hazreti Peygamber'in iki yolla rahatladığını söylüyor. Bunlardan bir tanesi hanımıyla olan münasebeti. İkincisi de Bilal'e diyor ki kalk işte ezan oku diyor. İbadet ederek dünyevi dertlerden, sıkıntılardan ve meşakkatlerden iki biçimde Hazreti Peygamber kurtuluyor. Bunlardan bir tanesi hanımıyla muhabbet etmesi, onunla sohbet etmesi. Diğeri de Allah'la hemhal olması. Yani Allah'la sohbet etmesi ki namaz aslında böyle bir şeydir. O işin o tarafına da o kısmına da inşallah gelecek. Dolayısıyla bizim Burada Mevlana'nın bizi götürmek istediği şey diyor ki, yani tıpkı ruhtaki cinsiyetsizlik gibi kadın erkek arasındaki şey de bu noktaya kadar olmalıdır. Yani bire varmalıdır, tek olmalısınız. Zaten İslam öğretisinin temelinde de ne vardır? Tevhid inancı vardır. Her şey birdir aslında. Çok gibi gördüğümüz şey aslında bir tanedir. Ve onların bir farklı gibi gözükmüş olmasına rağmen birliği oluştururlar. Burada bize Mevlana Hazretleri'nin anlatacağı, bu hikayeden bizim çıkaracağımız şey, kadın erkek münasebeti, yani aile içerisindeki münasebetin nasıl olması gerektiğinden hareket ederek aslında bize bir yol gösteriyor. Yani biz hani müritlerinin seyri sülukunda bir mesafe almasını bize anlatmak için özel gayret gösteriyor Mevlana Hazretleri.
Evet. Ey arkadaş, aşık saf şarabı kendisinde bulur. Onunla gıdalanınca artık akıl kaybolur. Cüz'i akıl sırra sahip gibi görünse de hakikatte aşkı inkar eder. Zekidir, bilir. Fakat yok olmamıştır. Melek bile yok olmadıkça şeytandır. Cüz'i akıl sözde ve işte bizim dostumuzdur. Ama hal bahsine gelince orada bir hiçtir. Kendi dileğiyle yok olmayınca nihayet zorla yok olacaktır. Bu da ona yeter. Can kemaldir, çağırması da kamildir. Onun için Mustafa, ey Bilal bizi dinlendir. Ey Bilal, gönlünü üflediğim o nefadan dalga dalga coşan sesini yükselt. Adem'i bile kendinden geçiren, gök ehlinin aklını alan sesini yükselt buyurdu. Mustafa o güzel sesle kendisinden geçti, Leyle-i Taris'te namazı kaçırdı. O mübarek uykudan baş kaldıramadı. Sabah namazının vakti geçti, kuşluk çağı geldi. Taris gecesi o yarın huzurunda tertemiz canları el öpme devletine erişti. Aşk ve can her ikisi de gizlidir. Tanrı'ya yar dediğim için beni ayıplama. Sevgili benim sözüme darılsaydı susardım. Bana izin vermeseydi konuşmazdım. Senin gözün gayb alemindeki kaza ve kaderin zuhurundan başka bir şey değildir.
Evet. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi, değindiğimiz gibi Mevlana Hazretleri bu hanımıyla olan, Hazreti Ayşe validemizle olan sohbetinden hareket ederek ikinci bir bölüme daha geçiyor. Aslında son kısmında ifade etmiştik. Burada kadınlık ve erkeklik de yoktur aslında. Yani bir ruh haline gelmesinden söz konusudur. Ve bu giriş bölümünde de Mevlana bunu bize bir kere daha dile getiriyor. Ey arkadaş, aşk saf şarabı kendisinde bulur. Onunla gıdalanınca artık akıl kaybolur. Burada kastettiği şey şu, aslında hakikat var ve hakikat insanın bizatihi kendisindedir. Hakikati dış dünyada aramanın bir anlamı yok. Hakikat insanın bizatihi kendi iç dünyasında var. İslam'ın temel öğretilerinden bir tanesi budur. Bu yüzden de bizim mutasavvıflarımız insan için zübde-i alem tabirini kullanırlar. Yani alemin saf hali ya da alemde bulunan unsurların tamamını bünyesinde toplamış bir varlık olarak görür. Ve insana baktığınız zaman aslında alemi görürsünüz tarzında bir öğretileri vardır, bir anlatımları söz konusudur. Bu sebeple de buradan hareket ederek birliğe doğru bizi götürmek istiyor. Ve Mevlana Hazretleri'nin çok sıkça anlattığı şey, aşk dediği şey, insanın hakikati bizatihi kendisinde bulmasıdır. Aslında siz, diyelim ki evdeki hanımınızla ve çocuklarınızla sohbet ettiğiniz zaman aslında orada kendinizi bulursunuz. Hı. Çünkü iki ayrı şey değildir. Bunlar aynı cevherin uzantılarıdır ve aynı varlığın uzantıları mesabesindedirler. Bu yüzden de kendinizi bulursunuz. Hazreti Peygamber'in o meşhur sözü var. Mümin, müminin aynasıdır. Yani siz karşıya baktığınız zaman aslında orada kendinizi görürsünüz. Karşıdakini başka birisi olarak görmezsiniz. Kendinizi görürsünüz. Ve hakikatin bizatihi kendisi insanda diyor. Ve Mevlana Hazretleri buradan hareket ederek kendi cevherinizi fark etmeye başladığınız andan itibaren, hakikatin bizatihi kendinizde olduğunuzu anlamaya başladığınız andan itibaren artık burada aklın prensipleri değil, aklın bir ötesinde olan, bir üstünde olan ruhun prensipleri, yani Fuad'ın prensipleri devreye girer. Ve Fuad'ın prensipleri devreye girince akıl çaresiz kalır. Şimdi şöyle düşünelim, yani biz diyelim ki bir takım işler yapacağımız zaman bazı prensiplerle o işleri yaparız. Ama bir üst merhaledeki işi yapmaya kalktığımızda alttaki prensipler ona kifayet etmez, yetmez. Buraya böyle baktığımızda da insanoğlunun aslında daha öncelerde defalarca söylediğimiz gibi üç temel anlama, kavrama, idrak etme özelliği, unsuru vardır. Bunlardan bir tanesi duyu organlarıdır demiştik. İnsanların önemli bir kısmı aslında hayatı duyu organlarıyla idrak ederler ve kavrarlar. Bir kısmı da aklıyla kavrarlar, bir kısmı da ruhuyla kavrarlar. Yani Fuat'la kavrarlar. Şimdi aşağıdan yukarıya doğru bir sıralanma söz konusudur burada. Önce duyu organları vardır ve duyu organlarının dışarıyı kavraması aslında en zayıf olandır. Mesela biz güneşi buradan bakıyoruz, işte belli büyüklükte görüyoruz. Halbuki güneş ondan çok daha fazla büyüktür. Hatta uzaktaki bir nesneye baktığımızda küçücük görüyoruz ama yanına vardığımızda onun büyük olduğunu görüyoruz. Duyu organlarımızda, yani gözümüzle gördüğümüz bu şey. Ses de böyle. Bütün sesleri biz zaten duyamıyoruz. Ve sadece belli aralıktaki sesleri duyuyoruz. Sesler bizim duyduğumuzdan ibaret dersek ne olur? Yanlış olur. Çünkü bizim duymadığımızın ötesinde de sesler var. Ve biz onu inkar etsek de zaten var. Gerçekten de hayata baktığımız zaman insanların bir kısmının şöyle dediğini hep görürüz. Yani biz işte gözümüzde gördüğümüz, elimizde tuttuğumuz, kulağımızda duyduğumuza inanırız. Ötekisine inanmayız tarzında bir şeyler var. Bunlar duyu organlarıyla hayatı anlayan ve kavrayan insanlardır. Eksiktir bu. Bir kısım insanlar da hayatı akıllarıyla kavrarlar. Çünkü insanda akıl diye bir şey var. Kur'an-ı Kerim de çokça insanların akıllarını kullanmalarını istiyor. Ve aklını kullanmayan insanları da hep tenkit ediyor. Hakikaten de biz doğruya ulaşmak istediğimiz zaman bizim elimizde kullanabileceğimiz en önemli unsur akıldır. Aklını kullanmayan insanların zaten dini de olmaz. Yani özellikle din söz konusu edildiğinde akıl olacak. Yani aklı olmayan insana Allah teklif bile etmiyor. Ama bunun da ötesinde başka bir şey var. İşte Fuat dediğimiz bir husus var ki o da bizim sevgi dediğimiz şeyi ancak anlayabileceğimiz, kavrayabileceğimiz bir şeydir. Bu en üst prensiptir ve buna ulaşmanın yolu da neyle geçer? Riyazatla gerçekleşir bu da. Yani açlıkla gerçekleşir. Çünkü insanoğlunun fiziki özelliklerinden sıyrılması, dünyevi bir takım unsurlardan sıyrılması, manevi olanı kavrayabilmesi bununla da doğru orantılıdır. Mevlana Hazretleri bu yüzden onu da ne yapıyor? Tavsiye ediyor ve aklın ehemmiyetini de hiçbir zaman inkar etmiyor. Diyor ki aşk zeki, akıl zekidir, bilir. Fakat yok olmamıştır. Melek bile olsanız yok olmadıktan sonra buradaki yokluktan kastedilen şey şu. Allah'ın öğretisinin içerisinde yok olmadıktan sonra. Çünkü sizin kendiliğinizden icat edeceğiniz her şey yanlış olabilir. Ama Allah'ın size öğretmiş olduğu şeyin yanlış olma ihtimali yoktur. Hayat tarzı söz konusu dediğinde özellikle Allah'ın göstermiş olduğu yolun içerisinde kaybolmanız gerekiyor. Yoksa fiziki olarak kaybolmanızdan bahsetmiyor burada. Bir varlık iddia etmeniz konusundaki itirazını söylüyor. Biz öğretimizi Allah'tan almamız lazım. Onların peygamberlerinin yolundan gitmemiz lazım. Biz onların yolları dururken başka bir yol icat edeceğiz diye ortaya çıktığınızda, böyle bir şeye kalkıştığınızda işte o zaman bir yanlışa düşersiniz. Bu sebeple de Mevlana diyor ki can kemaldir, çağrısı da kamildir. Gerçekten de Allah'ın bize vahyetmiş olduğu şey kamildir. Ve ondan daha doğru bir şey de bulmamız söz konusu değildir. Ve Mevlana Hazretleri burada son olarak bize diyor ki işte Bilal Habeşi Hazretlerine diyor ki işte kalk bizi dinlendir. Şimdi Bilal ne yaparak dinlendirecek Hazreti Mevlana'yı? Ezan okuyarak dinlendirecek. Ezan okuduktan sonra ne yaparlar? Namaz kılarlar. Evet. Çünkü Allah ile olmak, Allah'ın önünde secde etmenin insana verdiği haz kadar, insana verdiği dinginlik kadar herhangi bir şeyin vermesi söz konusu değildir. Çünkü sizi var edenle birlikte oluyorsunuz. Bak bu da çok önemli bir şey. Sizi var edenle birlikte oluyorsunuz. Sizi var edenle hemhal oluyorsunuz. İnsanın aslında en çok önem verdiği ve en çok ehemmiyet verdiği, en çok merak ettiği şey kendi varlığını ortaya çıkarandır. Bu çocuklarda bile böyledir. Yani diyelim ki anasını babasını bilmeyen insanlar en kısa sürede annelerini ve babalarını bulmak için özel gayret gösterirler. Çünkü bu insanın fıtratında olan bir şeydir. Bu sebeple de Bilal-i Habeşi'nin ezanı ne yapıyor? Hazreti Peygamber'i Allah'a, yani kendi yaratısına doğru götürüyor. Ve kendi yaratısıyla hemhal olmaya başladığınız zaman işte dinginleşiyorsunuz, rahatlıyorsunuz, sakinleşiyorsunuz. Bu Hazreti Ayşe ile yapılan sohbette insan aslında sekinete uğratıyor. Kur'an-ı Kerim liyeskune ileyha diye ifade ediyor. Onunla sakinleşsin diye, rahatlasın diye cins olarak yaratıyor insanoğlunu. Ve iki şey aslında bizi rahatlatır. Bir, ailemizle sohbet etmek. İkincisi, Allah ile sohbet etmek. Bu dersin sonunda da bu iki şeyi söyleyerek bitirmiş olarak. Evet. Bizi rahatlatacak olan şey ailemizdir ve Allah'ımızdır.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Osman Kayar. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.